Ayrım 7. Kumarbaz. 7. Sabahleyin resepsiyon memurunu çağırdım ve benim hesabımı ayrı tutmasını söyledim. Kaldığım oda otelden hemen ayrılmama neden olacak kadar pahalı değildi. 16 Frederick altının vardı ve belki de ileride bir servete dönüşecekti. Tuhaftır, daha hiçbir şey kazanmadım. Ama şimdiden zengin bir adammışım gibi davranıyorum. Başka türlüsü gelmiyor elimden. Vakit henüz erken olduğu halde yakınlardaki Hotel de Angleterre'de de kalan Bay Esley'i görmeye gitmek üzereydim ki aniden The Groggs çıkageldi. Şimdiye kadar hiç olmamıştı böyle bir şey. Dahası son zamanlarda beyefendiyle aramız soğuk ve gergindi. Bana olan küçümseyici tavrını gizleme gereği bile duymuyordu. Benim de ondan hazmetmemek için kendimce geçerli nedenlerim vardı. Kısacası nefret ediyordum adamdan. Ziyareti beni oldukça şaşırtmıştı. Bu işin içinde bir iş olduğunu hemen anlamıştım. Kibarca içeri girdi ve odamla ilgili iltifatlarda bulundu. Elimde şapkamı görünce bu kadar erken saatte yürüyüşe mi çıktığımı sordu. Bay Esley'i görmeye gideceğimi söylediğimde sözlerimi tekrar etti. Yüzü düşünceli ve endişeli bir hal aldı. De Groggs da tıpkı diğer Fransızlar gibiydi. Çıkarları olduğu ve gerekli gördükleri zaman neşeli ve kibardırlar. Ancak bu çıkar ve gereklilik ortadan kalktığı andan itibaren çekilmez derecede can sıkıcı olurlar. Bir Fransızın nezaketi nadiren içten olur. Bu kibarlık halleri hep iğreti durur ve çıkar icabıdır. Birazcık harikulade, orijinal veya sıra dışı olma gereği duysa, klasik, bayağı geleneklerine dayanan o en aptal ve yapmacık haline bürünür. Gerçek bir Fransızın mizacı en bayağı, değersiz ve çıkarcı özelliklerden oluşur. Aslında dünyanın en can sıkıcı yaratıklarıdırlar. Kanımca yalnız masum ve toy insanlar, özellikle de Rus kızları, Fransızlardan etkilenirler. Her aklı başında insan, basma kalıp salon kibarlığı, rahatlığı ve neşesinden oluşan bu geleneğin çekilmez olduğunu hemen anlar. De Groggs rahat ama kibar bir dille, "Sizi bir işimden dolayı rahatsız ettim," dedi. "Ve buraya bir elçi, daha doğrusu generalin arabulucusu olarak geldiğimi gizlemeyeceğim. Rusları çok iyi tanımadığım için dün olan bitenden pek bir şey anlamadım. Ancak general sonradan her şeyi ayrıntılarıyla anlattı ve itiraf ediyorum ki..." "İzin verin Monsieur de Groggs," diye lafını kestim. "Anladığım kadarıyla bu işte arabulucu olmaya karar vermişsiniz. Ben tabii ki sadece bir öğretmenim ve asla ne bu ailenin yakın bir ahbabı olma onurunu taşıdığım iddiasında bulundum, ne de samimi ilişkilerim oldu. Bu yüzden de ne olup bittiğinin tam olarak farkında değilim. Ama şunu açıklayın bana. Siz bu aileye tamamen girdiniz demek ki. Çünkü her şeyle yakından ilgileniyorsunuz. Ayrıca arabuluculuğu da hemen kabul etmişsiniz. Bu soru pek hoşuna gitmedi. Ona göre fazla açık konuşmuştum. Oysa bunları konuşmak istemiyordu. Soğuk bir sesle, "Generalle ilişkimiz kısmen işte, kısmen başka özel ilişkilere dayanıyor," dedi. "General dünkü niyetinizden vazgeçmeniz için ricaya yolladı beni. Yapmayı düşündüğünüz şeyler gerçekten çok zekice. Ancak general büyük bir başarısızlığa uğrayacağınızı söylememi istedi. Dahası baron sizi kabul etmeyecektir ve sizden gelecek başka olası tatsızlıklardan korunmak üzere tedbirli olacaktır. Siz de bunun farkında olmalısınız. Söyleyin bana, bunda diretmekle nereye varacaksınız? General sizi ilk fırsatta tekrar yanına alacağına dair söz veriyor ve o zamana kadar vos appointments, dipnot, vos appointments, Fransızca ücretinizi ödemeye devam edecek. Bu oldukça karlı olur, değil mi?" Çok sakince itiraz ederek yanıldığını, baronun büyük ihtimalle beni kovmayacağını, tam tersine anlatacaklarımı dinleyeceğini söyledim ve onun buraya geliş nedeninin belki de bir sonraki hamlemi öğrenmek olduğunu itiraf etmesini istedim. Tanrı aşkına, general bu konuyla son derece yakından ilgili olduğu için elbette ne tür bir davranış sergileyeceğinizi öğrenmek isteyecektir ve de ne yapacağınızı. Ben anlatmaya devam ederken o da koltuğa kurulmuş, başını benden yana hafifçe eğmiş ve yüzünde gizlemeye gerek duymadığı alaycı bir ifadeyle dinliyordu. Her haliyle çok çalımlıydı. Bütün gayretimle meseleyi çok ciddiye alıyormuşum gibi bir görüntü vermeye çalışıyordum. Ona, baronun sanki uşağıymışım gibi beni generale şikayet ettiğini ve generalin bunun üzerine beni işten kovduğunu ve ikinci olarak sanki kendi adıma konuşamıyormuşum ve konuşulmaya değmeyecek bir adammışım gibi davrandığını söyledim. Elbette haklı olarak bunu bana yapılmış bir hakaret olarak gördüğümü de söyledim. Bununla beraber aramızdaki yaş farkını, toplumdaki konumumuzu vesaireyi göz önüne alacak olursak, bunu söylerken neredeyse kahkaha atacaktım. Baron'un hatasını tamir etmesinde diretmek ya da daha da ileri giderek onu düelloya davet etmek gibi yeni bir düşüncesizlik yapmak istemediğimi söyledim. Bununla birlikte barona ya da baronesi özürlerimi bildirmeyi ve yaptığım hareketin son zamanlardaki rahatsızlığımdan, sinirlerimin bozukluğundan yani dertli olmamdan kaynaklandığını söylemek zorunda hissediyordum kendimi. Fakat baronun generale başvurması ve işime son vermesini istemekle diretmesi benim için bir tür bahane oldu. Bu beni öyle bir duruma soktu ki baron ve baronesten özür dilemeye kalkışsam onlarla birlikte bütün alem benim korktuğumdan ve işimi kaybetmek istemediğimden dolayı özür dilemeye kalkıştığımı düşünecekti. Tüm bunların ardından aslında baronun benden af dilemesi gerektiği kanısına vardım. En genel ifadelerle mesela bana hakaret etmek gibi bir niyeti olmadığını söylemesi gibi. Baronun bu sözlerine karşılık herhalde benim de elim kolum bağlı kalmaz ve bütün içtenliğim ve samimiyetimle ona elimi uzatıp ben de beni bağışlamasını dilerim. Kısacası barondan bağlı olan ellerimi çözmesini istemem gerektiği sonucunu vardım. Aman efendim, ne kuruntu ne ince hesaplar. Peki neden af dilemek istiyorsunuz? Hadi kabul edin Monsenyör. Monsenyör, tüm bunları generali kızdırmak amacıyla yapıyorsunuz. Belki de özel bir amacınız var. Monsieur Monsenyör, dipnot. Fransızca, sevgili bayım. Pardon, je oblige votre nom, mon Alexis. N'est-ce pas? Dipnot. Fransızca, fakat isminizi unuttum. Alexis'ti değil mi? İyi de Monsieur Marquis. Dipnot. Fransızca. Sevgili dostum Marki. Bundan size ne? Mais le general. Dipnot. Fransızca. Fakat general. General için de aynısı geçerli. Geçen akşam özellikle temkinli olması gerektiğine dair bir şeyler söyledi. Ve morali de çok bozuktu. Fakat ben meseleyi anlamadım. Lafımı bitirir bitirmez de Grox daha da sinirli ve ısrarcı bir ses tonuyla özel, kesinlikle özel bir durum söz konusu dedi. Mademoiselle de Comminges'i tanıyor musunuz? Mademoiselle Blanc'ı mı yani? Evet, Mademoiselle Blanc de Comminges. Et Madame Semere. Dipnot, Fransızca ve annesi. Siz de biliyorsunuz ki general, kısacası general aşık. Aslında bir evlilik durumu söz konusu. Ve bir düşünsenize, skandal, dedikodu. Bu evlilikle ilgili herhangi bir skandal ya da dedikodu göremiyorum. Fakat ne Baron est irascible, un correct de prudent, vous savez, en fil il ferre une quelle element. Dipnot, Fransızca. Fakat Baron tam bir Prusyalı gibi çabuk öfkelenen bir insandır. Sonunda da Alman usulü bir kavga çıkarabilir. Olan bana olur, size değil. Çünkü artık aileyle bir ilişkim kalmadı. Kasten elimden geldiğince saçma konuşmaya çalışıyordum. Bu arada bağışlayın. Matmazel Blanc'ın generalle evliliği karara bağlandı mı? Demek istediğim, bunu neden gizlesinler ki? En azından aile üyelerinden. Bunu açıklayamam. Zaten kesin bir şey de, bunun yanında, biliyorsunuz, Rusya'dan haber bekliyorlar. Generalin işleri yoluna koyması gerekiyor. Ha, anladım. La Babolinka. De Grox bana nefret dolu bir bakış attı. Kısacası diye kesti sözümü. Doğuştan gelen inceliğinize, zekanıza ve anlayışınıza sonsuz güveniyorum. Sizi aralarından biriymiş gibi bağrına basan, sevildiğiniz ve saygı gördüğünüz bu aile için bunu yapacağınızdan şüphem yok. İyi ama kovuldum. Siz bunun sadece formalite icabı olduğunu mu sanıyorsunuz? Ancak düşünün, biri size eline bavulunu verip göndermeyeceğim ama sen Geleneğe uy, sorun çıkarmadan kendin git diyor. Görüyorsunuz değil mi? Aslında ikisi de aynı kapıya çıkar. De Grox sert ve kibirli bir tavırla anlaşıldı. Madem öyle, madem ricadan anlamıyorsunuz diye köpürdü. Şunu bilin ki bu konuda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Buranın yetkili makamları var. Hemen bugün sınır dışı edileceksiniz. Quoi diable? Dipnot. Fransızca. Ne rezalet. Un blanc bec comme vous. Dipnot. Fransızca. Sizin gibi toy bir delikanlı. Baron gibi bir şahsiyetle kafa tutuyor. Sizi buralarda rahat bırakacaklarını mı sanıyorsunuz? Size şunu söyleyeyim. Kimsenin sizden korktuğu falan yok burada. Generali üzdüğünüz için kendi adıma ricaya geldim. Baronun uşaklarına emir verip sizi kapı dışarı ettirmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Tüm soğukkanlılığımla iyi de tek başıma gitmiyorum ki diye cevap verdim. Yanılıyorsunuz Monsieur de Grox. Her şey düşünüldüğünden çok daha görgü kurallarına uygun olacak. Şimdi Bay Esley'e gidiyorum ve ondan benim için arabulucu olmasını isteyeceğim. Daha doğrusu şahidim olmasını. O beni sever ve reddedeceğini hiç sanmıyorum. Barona gidecek ve şüphesiz baron onu kabul edecek. Ben bir hoca subalterne. Dipnot Fransızca. İkinci sınıf. Önemsiz bir öğretmen. Pekala himayesiz bir insan olabilirim. Ancak Bay Ashley bir lord yeğenidir. Gerçek bir lord. Bunu herkes biliyor. Lord Pibroch. Ve lordun kendisi de şu anda burada. Şüpheniz olmasın. Baron ona karşı nazik davranacak ve söylediklerini dinleyecektir. Şayet dinlemeye yanaşmazsa, Bay Esley bunu şahsına yapılmış bir hakaret sayacak. İngilizlerin ne kadar inatçı olduklarını bilirsiniz. Ve baronu hizaya çekmek üzere bir dostunu gönderecektir. Önemli dostları vardır onun. Şimdi olayların hiç de düşündüğünüz gibi gelişmeyeceğini anlamışsınızdır artık. Fransız iyice ürkmüştü. Üstelik tüm bu anlattıklarım aslında olabilecek şeylerdi ve durum yeni bir rezalete neden olacakmış gibiydi. Bunun üzerine yalvarırcasına "Gelin ne olur," dedi. "Vazgeçin bu işten. Rezalet çıkarmaktan adeta zevk alıyor gibisiniz. İstediğiniz onurunuzu kurtarmak değil, rezalet çıkarmak sanki. Dediğim gibi bu çok eğlenceli ve de zekice. Belki istediğiniz de budur. Ancak fazla uzatmayalım." diye devam edecekti ki ayağa kalkıp şapkamı aldığımı görünce sözünü bitirdi. "Buraya size birinden iki satırlık bir not vermek için gelmiştim. Buyurun okuyun. Cevabınızı bekleyip götürmem istendi." Bunları söylerken cebinden katlanmış ve mühürlenmiş bir not çıkarıp bana uzattı. Polina'nın el yazısıydı kağıttaki. "Anladığım kadarıyla bu meseleyi uzatmak niyetindesiniz. Ancak belki sonradan anlatabileceğim bazı özel durumlar var. Lütfen vazgeçin ve işi oluruna bırakın. Çok budalaca bir şey sizinkisi. Size ihtiyacım var ve siz bana itaat edeceğinize söz vermiştiniz. Schlingenberg'i hatırlayın. Yalvarırım sözümü dinleyin. Gerekiyorsa emrediyorum. Polina. Not. Dün olanlar yüzünden bana gücendiyseniz bağışlayın." Bu satırları okur okumaz çarpılmışa döndüm. Dudaklarım sarardı. Titremeye başladım. Adı batasıca Fransız, sanki şaşkın halimi görmek istemiyormuş gibi abartılı bir tevazu ile başka yöne bakıyordu. Halime kahkahayla gülse ancak bu kadar sinirli olurdum. "Pekala," diye cevap verdim. "Matmazel'e söyleyin, içi rahat olsun. Yalnız bir şey soracağım," diye sert bir şekilde devam ettim. "Mektubu neden bu kadar geciktirdiniz? Madem bu iş için geldiniz, bir sürü gereksiz laf edeceğinize işe önce mektubu vererek başlasaydınız ya. Ah, istedim ki, sabırsızlığımı bağışlayın. Her şey o kadar tuhaftı ki ne yapmayı planladığınızı bir an önce sizin ağzınızdan öğrenmek istedim. Ayrıca o mektupta ne yazılı olduğunu da bilmiyorum. Bu yüzden aceleye gerek yok diye düşündüm." "Anlıyorum. Uzun lafın kısası, başka çare kalmazsa son koz olarak mektubu vermeniz söylenmiş. Konuşarak beni ikna edebilseydiniz mektubu vermeyecektiniz. Doğru mu? Açık açık söyleyin Monsieur de Grox." Tuhafça ihtiyatlı bir tavır takınarak ve garip bir bakış eşliğinde "Potre et." Dipnot Fransızca. "Belki," dedi. Şapkamı çıkardım, o da çıkardı ve çıktı. Yüzünde alaylı bir gülümseme vardı sanki. Gerçi başka ne beklenirdi ki? Merdivenlerden inerken, "Şimdilik öyle olsun Fransız bozuntusu. Ama senin hesabımız bitmedi daha," diye mırıldandım. Sağlıklı düşünemiyordum. Kafama balyoz yemiş gibiydim. Açık havaya çıkınca biraz kendime geldim. 2 dakika sonra tam ne olup bittiğini adam akıllı anlıyordum ki aniden kafamda iki fikir canlandı. Birincisi, böylesine ufak hadiseler ancak bir çocuğun savurabileceği türden haylazca ve yalandan bir iki tehdit böyle topyekün bir korku yaratabiliyordu. İkincisi ise şu Fransızın Polina üzerinden ne tür bir etkisi vardı ki? Adam bir tek kelimeyle her şeyi yaptırabiliyordu kıza. Mektup yazmış, hatta benden ricada bulunmuştu. Aralarında ne tür bir ilişki olduğu ta başından, yani onları tanıdığımdan beri bir muammaydı benim için. Ancak son günlerde Polina'nın adamdan pek hoşlanmadığı, hatta ondan tiksindiği, Fransızın ise yüzünü çevirip ona bakmadığı ve ona karşı kaba davranmaya başladığı gözümden kaçmamıştı. Bunun farkındaydım. Polina ondan nefretle bahsediyordu bana. Oldukça önemli itiraflarda bulunmuştu. Anladığım kadarıyla onun kontrolünü almıştı. Bir şekilde onun emrindeydi kız.